Ayrım 37.
İdeolojik bakımdan kazanılarak halkın efendisi, amiri değil, halkın hizmetkarı, memuru olmaları sağlanamaz mı? İşte günümüzde teknokratların proleterleşmesi ve proleterlerin teknokratlaşması böyle bir imkanı sağlar. Onlara mecbur olsalar bile uzmanları denetleme özgürlüğüne sahip olabilirler. Seçemediklerini bizzat kendileri görevden alma yetkisini kullanabilirler. Bütün bunların ötesinde sosyalizmde devletteki zorunlu önlemez, bürokrasi karşısında partinin konumu en önemli güvencelerden biri haline getirilebilir. Evet, devlette bürokrasi önlenemez ama partide önlenebilir. Aslında yarı devleti de ancak bürokrasiyi yenebilen bir parti kurabilir. Devletteki önlenemez bürokrasi, partideki önlenebilir bürokrasi ile nasıl alt edilebilir? Buna hemen şimdi başlayabildiğin zaman, bunun için partinin devrimci bir parti olarak kalabilmesi yeterlidir. Partinin devrimci bir parti olarak kalabilmesi ise ancak politikleşmiş toplumsal devrimin aynı zamanda bir iç devrim olarak sürdürülmesine bağlı. Gerçekten de sosyalizmde bürokrasiyi yenmenin en önemli araçlarından biri böyle bir iç devrim. Ve sosyalizm koşullarında artık kültür devrimi sayesinde bürokratlaşması önlenebilen partidir. Böylece bir parti sosyalizm koşullarında bürokrasinin karşısında kültür devriminin ayakta tuttuğu emekçilerle birlikte sınıfın çıkarlarını savunabilir. Dolayısıyla sosyalizmde parti aygıtının devlet aygıtı ile özdeşleşmemesi ve bir bütün olarak partinin devlet aygıtı karşısında özerk konumu koruması zorunludur. Devrim bilinçli çoğunluğun aktif desteğiyle kazanılabilir. İktidar ancak bu şekilde ele geçirilirse politik bir darbeden değil, toplumsal bir devrimden söz etmek mümkündür. Sosyalizmde ancak çoğunluğun aktif desteğiyle uygulanabilir ki, bunun için çoğunluğun sosyalizmin bilincine varması, emekçilerin çoğunluğunun yalnızca politik olarak değil, ideolojik olarak kazanılması zorunludur. Çoğunluğun desteği, çoğunluğun ülke yönetimini doğrudan denetleyebilmesinde ve ülke yönetimine doğrudan katılabilmesinde bir anlam taşır. Parti bu destek, denetim ve katılım sayesinde gerçekleştirebildiği önderlik ile çoğunluğun ülkeyi yönetmesinin, sosyalizmi benimseyerek uygulamasının araçlarından biri olabilecektir. Örgüt hemen şimdi, kuralının kuralları. Aslında sosyalizmi ve devrimi tartışırken örgüt tartışmasının da önemli kısmını bitirdik. Şimdi örgütü nasıl yaparsın sorusu önünde duruyor. Bunu yanıtlarken de yine sosyalizm ve devrim tartışmasındaki eksiklerini tamamlamış sayılabilirsin. Sosyalizm emekçilerin örgütlenmesiyle kurulabilecek. Öyleyse neden devrimciler örgütlenmesine gerek duyuluyor? Emekçilere bilinç götürmek ve onları örgütlemek için. O halde sosyalizm ve devrim bağlamı üzerinde daha önce tartıştığımız bu iki konuyu şimdi örgütlenme çerçevesinde ele alabiliriz. Emekçilerin kendinde sınıf niteliğinin kendi için sınıf niteliğine dönüştürülmesi, sınıfının bilinçlenmesidir. Senin kendini örgütlemen bunun içindir. Marx bu niteliği şöyle ortaya koymuştu. Ekonomik koşullar ülkenin halk yığınlarını ilkin işçi haline getirir. Sermayenin dayanışması bu yığın için ortak bir durum, ortak çıkarlar yaratmıştır. Bu yığın böylece daha şimdiden sermaye karşısında bir sınıftır. Ama henüz kendi için değil. Ancak birkaç evresini belirtmiş bulunduğumuz bu savaşın içinde bu yığın birleşir ve kendisini kendisi için bir sınıf olarak oluşturur. Savunduğu çıkarlar sınıf çıkarları olur. Ama sınıfın sınıfa karşı savaşımı politik bir savaşımdır. Kendinde sınıf nesnel olarak var olan ama henüz kendi varlığının ve kendi çıkarlarının ayrımına varmayan bir sınıfsal özellik. Sınıf henüz kendi ideolojisini edinememiştir. Kendi için sınıf ise özne haline gelmiş, böylece kendini ve çıkarlarını tanımlayabilen sınıftır, ideolojisi vardır. İşte bütün sorun sınıfın nesne halinden özne kimliğine dönüşümüne ilişkin bir sorundur. Devriminin dinamikleri, böyle bir dönüşümü sağlayan dinamikler olarak ortaya çıkar. Bu dönüşüm nasıl sağlanabilir? Lenin, öncü müfreze, ileri sınıf kitlesi, emekçi kitleleri arasında bir ayrım, kademelenme yapar. Verili bir durumda sınıf örgütsüz sınıf. İleri sınıf kitlesi, kitle örgütleri, ve öncü müfreze, parti, değişik başlangıç noktalarında bulunurlar. Bu farklı başlangıç noktaları, volan kayışları, kitle örgütleri ve benzeri sayesinde partinin sınıfa önderliğini mümkün kılabilir. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir değerlendirme Michael Lewin'in bir kitabında da vardı. Başlangıçta eylem vardır. Ama eylemin dahi mantığı vardır. Nedir eylemin mantığı? Başlangıçta sınıf ağırlıkla reaksiyoner, tepkici ya da kendiliğinden bir konumdan hareketle birikimini sağlar. Eylemini sürekli kılabilirse deneyim sahibi olur ve zamanla aksiyoner hale gelir. Yaratıcı sınıf inisiyatifine sahip olabilir. Böyle bir süreçte sınıf bilinçlenmekte, kendiliğinden eylemden bilinçli eyleme yönelmektedir. Bu yönelimin anlamı kendinde sınıf nesne olmaktan çıkması, kendi için sınıf, özne haline gelebilmesidir. Nesne edilgendir, kullanılandır, yönetilir, özne etkendir, kullanandır, yaratır ve yönetir. Ama sınıf nesne konumundan özne konumuna topyekün ve kendiliğinden ulaşamaz. Parça parça tedricen ulaşabilir ve kendi çıkarını savunan bir başka öznenin yardımıyla ve önderliğiyle ulaşabilir. Devrimciler örgütü ve giderek bir parti özne, önce sınıfın ileri kesimlerini bilinçlendirir. Örgütler ya da kendiliğinden örgütlenmiş bu kesimleri kendine bağlar ki bunlar kendinde örgüt, kimliğindeki çeşitli kitle örgütleri olabilir. Ve sınıfın bütününe bu aktif parçalardan ulaşabilir. İşte bu maceranın adına Marksizm'de praksis denir. Sınıfın bütünü içinde bir parça, nispeten daha bilinçli, örgütlü bir kesim. Sınıfın ileri kesimi ya da ileri sınıf kitleleri. Sınıfın bütününden daha deneyimlidir, daha az reaksiyonerdir ve sınıfın eyleminin ön safında bu deneyimiyle yer alabilir. Ama bu kesimde kendiliğinden bilinç sendikalist, bilinç ötesine adım atamaz. Sınıfın ileri kitleleri ancak siyasi parti sayesinde partide cisimleşmiş sınıf bilinci ile kendi bilincini yükseltirken daha aksiyoner eylemlerin girişimcisi ve sınıfın diğer kesimlerinin sürükleyicisi olabilir. Parti başlangıçta sınıfın bireylerince oluşturulması şart olmayan, sınıfın bilinçli yandaşları olan devrimcilerin örgütüdür. Başlangıçta sınıf ile ilişkisi nesneldir ve sınıfın öncelikle en bilinçli kesimlerini örgütlemeyi hedefler. Parti deneyimin de ötesinde bilinç ideoloji ile hareket eder. Bu nedenle sınıfın en ileri kitlelerinin bilinçli öncüsüdür. Bu öncülüğü ile kendi bilincini ileri kitlelere, parçaya ve sınıfa bütüne taşıyabilir, onları aksiyoner hale getirebilir. İşte kabaca bugüne dek parti teorisi bu şekilde formüle edilmiştir. Eksiğiyle, fazlasıyla, başarı şansıyla, yenilgiye açık yönleriyle. Şimdi sana düşen bu teorinin sorgulanması ışığında yeniden üretimi, yeni tarz örgütlenme ve dolayısıyla yeni tarz parti anlayışının kavranabilmesi. Her şeyden önce kendi özgül geçmişinden çıkardığın dersler ışığında hareket ve örgüt kurallarından yola çıkarak örgütlenme teorisinin yeniden üretimine girişebilirsin. Önündeki sorunun çözümlerini sınıf hareketinin kendinde örgütlenmeleri ile kendi için örgüt kimliğine sahip devrimci örgütlenmelerin ve giderek yeni tarz parti örgütlenmelerin arasındaki ilişki çelişkilerde arayabilirsin. Hareket örgüt kimliğini kazanırken devrimci örgütlenmeler de hareketi örgütleyebilmeli, kendinde örgütlenmeleri, kendi için örgütlere sıçratabilmeli. Politikleşmiş bir toplumsal devrim sürecinde bunun imkanlarının çoğaltılabileceği görülebilir. Politikleşmiş toplumsal devrim sürecinin gelişiminde, politik devrim ile iç içe bir toplumsal devrimde, başlangıçta pasif reaksiyoner bilinçsiz olan emekçiler, kendinden daha deneyimli olan ileri sınıf kitlelerinin eylemleri sayesinde deneyim kazanabilir. Sınıf eylemlerinin süreklilik kazanması, parti bilincinin yavaş yavaş sınıf bilincine dönüşmesi, yani ileri sınıf kitlelerinin benimsedikleri parti bilincini sınıfa aktarmasıyla, parti artık devrimciler örgütü olmaktan çıkar ve sınıfın örgütü haline gelebilir. Bu durumda parti ağırlıkla sınıfın öncü ve ileri kesimlerini kapsamaya başlamıştır. Parti ile sınıf arasındaki ilişki öznel bir ilişki niteliğine bürünmektedir. Sınıfın çoğunluğunun parti dolayımından giderek aktif ve aksiyoner, bilinçli hale gelmesiyle yaratıcı kitle inisiyatifi etkin düzeylerde devreye girme imkanına sahip olabilir. Elbette birikim, deneyim, bilinçlenme, bütün bunlar anakronik ve kademe kademe gelişebilir. Sınıfın geri kalan kesimlerinin de bilinçlenmekte olduğu bu süreçte, ileri sınıf kitleleri daha üst düzeyde aksiyoner inisiyatifli bir eylem kapasitesine ulaşırlar. Parti ise aynı süreçte kitlelerden, kitle mücadelesinden öğrendikleri sayesinde kendi önderliğine daha deneyimli bir kapasite ve birikim sağlamış, süreklilik kazandırmış olur. Yani sınıfın hemen ileri sınıf kitleleriyle ve sınıfın ileri kesimlerinin parti ile aynı bilinci paylaşabilmesi, bütün bunların hemen homojen bir bütün oluşturabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu süreç partinin ileri sınıf kitlelerinin ve sınıfın karşılıklı etkileşimleriyle sarmal bir gelişim üzerinde yükselebilir. Süreç temelinde kitlelerin yaratıcı inisiyatifinin, kitle hareketinin ve partinin bilinçli, ideolojik önderliğinin yaptığı dinamikler ile, kitlelerin kendi öz deneyimleriyle öğrendikleri, bilinçlendirildikleri, bilinçlendikleri bir doğrultuda gelişebilir. Özellikle devrimden sonra parti Sovyet ve yerel Sovyetler, halk iktidar organları arasındaki üçlü ilişki, başarılan politik devrimin sağladığı olanaklarla artık ağırlıkla bir toplumsal devrim, kültür devrimi zemininde sürdürülebilecektir. Örgütlenmenin evrensel, tarihsel kuralları. Sosyalizmin örgütlenme sorunları bugünkü örgütlenme sorunlarıyla başlıyor. Bulacağın çözümler kuralların her ikisi için de geçerli. Sosyalizmin örgütlenmesinde sorunun teorik olarak en soyut düzleminde işçi devletinin örgütlenmesi ve bunun aynı süreçte sönüp yok olması gerektiği noktasında, senin karşına ise en somut pratik düzleminde örgütlenmendeki merkeziyetçilik, demokrasi, konspirasi, aleniyet, öncü kitle ve benzeri karşıtlıklarının ne ölçüde çözülebilir olduğu noktalarında çıktığını konuşmuştuk. Bu yaklaşım ekseninde en soyut teorik, tarihsel ikilemler, diktatörlük, demokrasi, geçiş sürecinde devlete var olan ihtiyaç, devletin sönmesi ve benzeri ile en somut, pratik, gündelik ikilemler arasındaki bağlantılar bakımından akla gelen bazı ön sorular şöyle sıralanabilir. Sosyalizm için öngörülen parti-sovyet ilişkisini bugünün parti-kitle örgütleri ilişkisinde arayabilir miyiz? Günümüzde bir parti kendini inkar edecek mekanizmalara sahip olabildiği ölçüde mi gerçek anlamda bir sosyalizm partisi olarak kendini var edebilecektir? Günümüzdeki parti sorunu gelecekteki iktidardaki konumu ve haldeki muhalefetteki somut eyleminin muhtevasıyla birlikte ele alınabilir mi ve benzeri ve benzeri. Sosyalizmin örgütlenmesinin önündeki engelleri, devrimden önce ve somut biçimleriyle tespit edebilmen, bu engellerin dayattığı zorunlu kısıtlamaları görebilmen, bu sorunu salt teorik, ütopik ya da spekülatif boyutlarda ele almanı ve teorisizme düşmeni önleyebilir. Ama bu sosyalizmin örgütlenmesine dair ilkeleri, teorisini göz ardı etmene yol açmamalı. Bu evrensel tarihsel sorunların yanı başında, örgütlenmeye dair kısa dönemli, konjonktürel, hatta gündelik sorularını da sıralayabilmelisin. Önüne koyduğun örgütlenmelerde zorunlu nitelikteki merkeziyetçi yapı ve gelenekler, gelecekte sosyalizm koşullarında partini ne yönde etkileyebilir? Böylesi zorunlu yapılanmaların ve geleneklerin uzantıları, sosyalizmde parti-sovyet ilişkisinde doğrudan demokrasiyi engelleyen merkeziyetçi mekanizmaların, çarpık, bürokratik bir merkeziyetçiliğin ve pasif bir demokrasi anlayışının zuhur etmesine yol açmaz mı? Devrimden önceki zorunlu ihtiyaçların yarattığı bu durum, devrimden sonra sosyalizm için bir tehlike yaratmaz mı? Öyleyse yaşadığın günlerde zorunlu saydığın anlayış ve uygulamaların, gelecekteki çarpık anlayış ve uygulamaların tarihsel temelini oluşturmaması, tersine gelecekteki sosyalizmin tarihsel temellerinin bugünün zorunlu ve sınırlı koşullarının da aşılarak yaratılabilmesi için hemen şimdi sosyalizmin örgütlenmesinde neler yapılabilir ve neler yapılamaz? Sosyalizmdeki parti-sovyet ilişkisi ile bugünkü parti-kitle örgütleri ilişkisi arasında bir benzerlik kurulabileceğini konuşmuştuk. Öncü kitle ilişkisi bağlamında tanımlanabilen bir benzerlik yanı sıra elbette farklılıklar da var. Parti-sovyet ilişkisi karmaşık bir ilişki ve parti-kitle örgütleri ilişkisi bu karmaşık ilişkinin tarihsel bakımdan basit görüntüsü, adeta prototipi. Elbette basitten karmaşa düz bir gelişme olmayacak. Bugünün basit ilişkisi zorunlu faktörlerle birlikte karmaşık bir nitelik kazanacak. Bu belli. Bundan iki sonuç çıkarmak mümkün. Birincisi, bugünkü basit ilişkilerde zorunlu faktörlere karşı bağışıklık mekanizmaları oluşturulabilir. İkincisi, yarınki karmaşık mekanizmanın kavranması, tasarlanması sayesinde bugünkü basit ilişkiler yetkin, dirençli ilişkiler olarak yeniden üretilebilir. İnsan anatomisi maymun anatomisinin anahtarıdır demişti Marx. Bildiğin gibi bu önerme geçmiş değerlendirmesinde çıkış noktası. Aynı önermeyi tersinden kavradığında neden gelecek değerlendirmesinin ya da tasarımının çıkış noktası olmasın? Maymun bugün basit, insanı yarın karmaşık. Bildiği ölçüde kendini maymunluktan kurtaracak mekanizmalara sahip olabilir. Çünkü bu maymun düşünen bir maymundur. Öte yandan somut pratik bugün ile soyut teorik gelecek arasındaki ilişkide somut olan elbette örgütlenme sorunu ile sınırlı değil. Mücadele aracı sosyalizm örgütü konusundaki aynı yaklaşım, mücadele programı sosyalizm mücadelesi bakımından da gerekli. Ama burada kafaya taktığın sorun, program tüzük yerine sosyalizm için mücadelenin, devrimin örgütlenmesi olduğu ölçüde, yalnızca sosyalizm mücadelesi, program bakımından önem taşıyan birkaç noktayı hatırlatmakla yetinerek, kendini eylemin muhtevasına göre biçimlenebilen örgütlenmelerin ve parti sorunu ile sınırlayabilirsin. Söz gelimi bu bağlamda gündelik programların sosyalizm programının öncüllerini, nüvelerini taşıdığı ölçüde tarihsel, evrensel bir önem taşıyabilir. Sınıflı toplumun bağrında gelecek toplumun tohumları olan komünist unsurların örgütlenmeleri, bir yönüyle sınıfsız toplumun unsurlarının yaratılması, toplumun bütün unsurlarının bu niteliğe dönüştürülmesi süreci ise böylesi örgütlenmeleri bugünden nasıl oluşturabilirsin? Bu ideolojik, teorik ve politik, pratik sürecin sonucudur. Teorik olarak savaşçı örgüt, komünist örgüt ikilemini çözecek veriler Marx'ta, Lenin'de yoktur diyemezsin. Özellikle Lenin, RSDIP'nin 3. Kongresinde ve Birlik Kongresinde bu konuda açıklayıcı noktalara işaret etmiştir. Demokratik merkeziyetçilik bir anlamıyla savaşçı örgüt ilkelerinin komünün örgütlenme ilkeleriyle birleştirilmesi değil mi? Bu çelişki teorik olarak çözülebilir bir çelişki ama bunun pratikte bir ikilem haline gelmemesi nasıl mümkün? Asıl sorun bu. Bir kez daha teoriden ve bilimden, bilim olmayan politikaya, politika sanatına geçmen gerekiyor. Teori ideolojinin dolayımından geçerek politikaya ışık tutabilir. Politika ise her zaman bilimin gereklerini doğrudan yerine getiremez. Teorinin sunduğu seçenekler arasından ideolojik bir bakış açısıyla tercihler yapabilir. Bu tercihlerde yalnızca ideoloji değil, tecrübe birikimi, sezgi ve yetenek de belirleyicidir. Bu anlamda politika bilim değildir. Sezgiye ve yeteneğe bağlı bir sanattır. Pratik çözümler sanatı. Bu sanattaki ustalık, tecrübe birikimi, ideolojik teçhizatlanma, kolektivite ve ilkelere nihai hedefe bağlılık lazım. Örgütün komünist sınıflı toplumun bağrında gelecek toplumun tohumları olan bir özelliğe dayanmalı. Politik alanda teorideki çözümler yeterli olsaydı, özellikle günümüzde bütün teorik veriler ve hatta pratik tecrübe birikimleri bilgisayara programlanır, her somut sorun karşısında ikilemleri yok eden pratik çözümler üretilebilirdi. Oysa politika bilimden yalnızca yararlanabilir, teoriyi doğrudan uygulayamaz. Bu nedenle bilimin teorik olarak çözdüğünü bir kez de politika pratik olarak çözmek zorunda. Bunları hep konuşmuştuk. Örgütlerin pratik çözümler üreten politik örgütler olabilmeli. Emekçilerin pratiğinin müfrezeleri. Bu pratik ise ideolojik, teorik önderlik ile yönlendirilebilir. Bu anlamda örgütlerin emekçi sınıflar adına değil, sınıf uğruna, sınıf için emekçilerle birlikte mücadele etmeli. Emekçi sınıfları harekete geçirmek ve onlara öncülük etmek için. Örgütlerine yükleyeceğin önderlik misyonu şöyle bir şey olabilir. Bunlar emekçiler adına iktidarı almak için mücadele etmemeli ve emekçiler adına iktidarı kullanmak için yönetime talip olmamalı. Emekçilerin mücadeleye katılması için ve kendini yönetebilmesi için onlara önderlik etmelidir. Örgütlerinin öncülük misyonu ise harekete geçiricilik özelliğidir. Bunlar her şeyden önce emekçilerin iktidar olabilmesi ve iktidarı kullanabilmesi için birer volan kayışıdır. Bilinçli emekçilerin eylemini sınıfın ya da toplumun bütününe ileten, aktaran bir araçtır. Emekçiler politik mücadeleyi başta parti olmak üzere bu tür politik örgütlenmeler aracılığıyla sürdürebilir. Devrimden sonra politik iktidarı bunlar aracılığıyla yönetebilirler. Bunlar sınıfın politik mücadelesini ve politik iktidarını sadece temsil edebilir. Bu temsil işlevi burjuva demokrasisindeki temsil işlevinden esastan farklı. Söz konusu örgütler komünist örgütlerdir. Bunlar iletişim kayışı olarak iktidarı sınıftan, sınıfı emekçilerin her alandaki iktidar organlarına aktarır ve tersi iktidarı süreç içinde sınıftan topluma iletirler. Bugün kurabileceğin partide iktidarı alan değil, sınıfa iktidarı almasını sağlayacak olan bir parti olarak örgütlenmelidir. Örgütlenmenin özgül gündelik kuralları. Örgütlenebilmek için önce öncü girişimci olabilmelisin. Kendine öncü misyonu biçmen, bunu kendinden menkul bir kazanılmış hak olarak başkalarına dayatmana yol açmamalı. Bu sıfatı göbek adınmış gibi doğuştan konmuş, değişmez ve değiştirilemez bir özelliğinmiş gibi telaffuz etmemelisin. Şunu bilmelisin, öncülük yalnızca önden gitmek değildir. Esas olarak peşinden gidilendir. Sen elbette öncü güçler içinde yer almalısın. Bugün önden gidiyorsun ama peşinden kitleler gelmiyor mu? Öyleyse şunu da bilmelisin. Önderlik yalnızca doğru yolu göstermek değildir. Esas olarak kitlelerin kendi öz deneyimleriyle bu yolda yürümelerini sağlamaktır. Bugün sen doğru yolu gösteriyorsun ama kitleler bu yolda yürümüyor mu? Peki ama neden? Diyorsun ki onları bu yola sevk edecek örgüt yok. Öncüler de örgütsüz kitleler de. Diyorsun ki öyleyse örgütlenelim. Ortada duran sorunun ne yapmalı sorusunun en doğru yanıtı bu. En doğrunun tespiti belki de soruya yanıt oluyor ama sorunla çözüm bulmuyor. Çünkü cevabın çok çok doğru, yani çok genel. Pek çok farklı çözüm önerisi şu, senin de paylaştığın ortak yanıtın içinde kendisine yer bulmuyor mu? Devrimciler öncelikle kendi aralarında örgütlensinler. Sonra sınıfın öncülerini örgütlesinler, sonra sınıfın bütününü örgütlesinler. Doğru olan da budur. Peki bu arada emekçi kitleler ne yapsın? Beklesinler mi? Zaten beklemiyorlar ve kendilerine sunulan başka yollarda, Şevketlerin, Turgutların, Süleymanların gösterdiği yolda çoğu kez oyuna geldiklerini göre göre yürüyorlar. Emekçi kitleler elbette beklemesinler. Bunun için sorunu öncüler mi örgütlensin, kitleler mi örgütlensin ikileminden ayrı tutman gerekiyor. Öncüler örgütlü olmadığı sürece kitlelerin kendiliğinden siyasi düzeyde örgütlenemeyeceği açık. Ama öncüler kendi başlarına örgütlenmeye çalıştıkça da kitleler peşlerinden gelmiyor ki.